Ayrım 37, Baba, Mario Puzo, sayfa 432. 7. kitap, 25. bölüm. Kay Adams üniversiteyi bitirince doğduğu yer olan New Hampshire'a yerleşti ve öğretmenliğe başladı. Michael'ın ortadan kayboluşunu izleyen 6 ay içinde her hafta genç adamın annesine telefon edip onu sormuştu. Mrs. Corleone, Kay'i hep dostça karşılamış, her konuşmayı da "çok, çok iyi bir kızsınız, siz Mickey'i unutmak ve iyi bir koca bulmak" diye bitirmişti. Kay bu sözlere hiç alınmamıştı. Çünkü yaşlı kadının güç durumda bulunan genç bir kızın iyiliğini düşünerek bunları söylediğini anlıyordu. İlk ders yılı sona erince New York'a gidip birkaç elbise almaya, eski okul arkadaşlarını görmeye karar verdi. New York'ta daha ilginç bir iş aramayı da düşünüyordu. Hemen hemen 2 yıldan beri Long Beach'e telefon etmekten vazgeçmesine rağmen, davetleri reddederek, hiçbir yere gitmeden, okuyarak, öğreterek evde kalmış yaşlı bir kız hayatı yaşamıştı. Bu şekilde devam edemeyeceğini biliyordu, sinirliydi, mutsuzdu. Oysa Michael'ın kendisine mektup yazacağına, şu veya bu şekilde bir haber yollayacağına inanmaya devam ediyordu. Michael'ın bunu yapmaması genç kızı kırmıştı çünkü davranışında bir güvensizlik vardı. Erkenden trene atladı, öğleden sonra da otele vardı. O saatte kız arkadaşları çalıştıklarından onları rahatsız etmek istemedi. Gece ziyaretlerine gidecekti. Yorucu tren yolculuğundan sonra da alışverişe çıkmayı canı hiç istemiyordu. Otel odasında yalnız oluşu, sevişmek için Michael'la hep otel odalarını kullanmalarını hatırlayışı, Kay'in içinde bir yalnızlık duygusu uyandırdı. İşte her şeyden çok bu duygu Long Beach'ten Michael'ın annesini arama fikrini verdi. Telefonda Kay'e New York ağzıyla konuşan bir erkek sesi cevap verdi. Kay, Mrs. Corleone ile konuşmak istediğini bildirdi. Birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Sonra Kay, Michael'ın annesinin sesini tanıdı. Genç kız önce bir şaşkınlık geçirdi. "Ben Kay Adams'ım, Mrs. Corleone," dedi. "Beni hatırladınız mı?" "Tabii, tabii hatırlıyorum," dedi Mrs. Corleone. "Nasıl bunca zaman siz aramaz, siz evlendi?" "Hayır, evlenmedim," dedi Kay. "Başka işlerim vardı." Ana Corleone'nin niçin aramadığını sormasına şaşırmıştı. "Michael'dan haber aldınız mı? Nasıl, iyi mi?" Telefonun öbür ucunda bir sessizlik oldu. Sonra Mrs. Corleone daha güçlü bir sesle cevap verdi. "Mickey burada. Sizi hiç aramaz, hiç görmez." Kay'in başı döndü. İçinde uyanan ağlamak isteğinden utanç duydu. "Ne zamandan beri burada?" diye sorarken sesi titriyordu. Mrs. Corleone, "6 aydır," dedi. "Ah, evet, anlıyorum," diyebildi Kay. Anlıyordu da, Michael'ın annesi oğlunun onu ne kadar hafife aldığını bildiriyordu. Kavurucu bir utanç dalgasıyla allak bullak oldu, peşinden öfkelendi. Michael'a, annesine, aşk serüveni sona erse bile dürüst bir arkadaşlığı yürütecek incelikten yoksun bütün yabancılara ve İtalyanlara kızdı. Kendisiyle artık yatmak istemese bile bu Michael, Kay'in bir dost olarak meraka kapılacağını düşünemiyor muydu? Kendisiyle evlenmek istemese de dar kafalı, cahil bir İtalyan kızı gibi intihar edeceğini ya da kızlığını yitirince fırlatılıp atıldığından bağıra bağıra mesele çıkaracağını mı sanıyordu? Yine de elinden geldiğince sakin konuşmaya baktı. "Anlıyorum, teşekkür ederim," dedi. "Michael'ın evine döndüğüne, iyi olduğuna sevindim. Öğrenmek istemiştim yalnız. Öğrendiğime göre de sizi bir daha rahatsız etmem." Mrs. Corleone, Kay'in dediklerini anlamamış gibi sabırsızlıkla, "Mickey'i görmek isterseniz hemen buraya gelmek, ona güzel bir sürpriz yapmak. Siz taksiye binecek, kapıdaki adama taksi parası ödemesini ben söyleyecek. Şoföre saatin yazdığından 2 kat fazla para vereceğini söylemek. Yoksa ta Long Beach'e gelmez. Ama parayı vermek yok. Kocamın kapıdaki adamı taksi parası ödeyecek." "Gelemem Mrs. Corleone," dedi Kay ilgisizce. "Michael beni görmek isteseydi daha önce evimden arardı. İlişkilerimizi sürdürmek niyetinde olmadığı belli." Mrs. Corleone'nin keyifli sesi karşılık verdi. Siz çok iyi bir kız. Var güzel bacaklarınız ama pek yok akıl. Geliyorsunuz beni görmek için. Yok Mickey, Mickey için. Ben konuşmak istiyorum sizinle. Hemen gelmek. Taksi parası vermemek. Bekliyorum. Kay tıkırtıyı duydu. Mrs. Corleone telefonu kapamıştı. Kay tekrar telefon edip gelemeyeceğini bildirebilirdi. Ama Michael'ı görmek, dostça da olsa onunla konuşmak istiyordu. Şimdi açıkça çekinmeden buraya geldiyse normal bir hayat yaşayabilirdi demek. Büyük bir özenle giyindi, boyandı. Çıkmaya hazır olunca aynada kendini süzdü. Michael'ın ortadan kaybolduğu 2 yıl öncesinden daha mı güzeldi? Yoksa Michael onu çok yaşlı ve çirkin mi bulacaktı? Vücudu daha kadınlaşmış, kalçaları yuvarlaklaşmış, göğüsleri irileşip olgunlaşmıştı. Michael hep inceliğinden ötürü onu sevdiğini söylerdi. Ama İtalyanların dolgun vücutlu kadınlardan hoşlandıkları bilinirdi. Hem önemi yoktu bütün bunların. Michael'ın artık kendisiyle bir alışverişi kalmamıştı. Açıkça ortadaydı bu. Yoksa evinde geçirdiği şu 6 ay içinde onu arardı. Çağırdığı taksi, Kay tatlı tatlı gülümseyip saatin 2 katını vereceğini söyleyene dek Long Beach'e gitmeye yanaşmadı. Yol 1 saat sürüyordu. Üstelik Long Beach'teki ev Kay'in son gördüğünden bu yana hayli değişmişti. Evlerin çevresi demir parmaklıklıydı, giriş kapısı da demirdendi. Bez pantolon ve kırmızı gömleğinin üzerine beyaz spor ceket giymiş bir bekçi, taksi saatini okumak için başını içeri uzattı, sonra şoföre birkaç dolar verdi. Kay şoförün hiç itiraz etmediğini, aksine çok hoşnut kaldığını görünce arabadan indi. Bahçeden geçip ortadaki eve yürüdü. Kapıyı Mrs. Corleone açtı. Kay'e sarılıp yanaklarından öpmesi genç kadını şaşırttı. Sonra Kay'e hayran hayran baktı. ''Siz güzel kız'' dedi açıkça. ''Benim oğlanlar aptal.'' Kay'i içeri çekti. Bir tepsi yiyecekle ocakta kahve ibriğinin hazır olduğu mutfağa götürdü. ''Michael neredeyse döner'' dedi. ''Siz ona sürpriz yapacak.'' Karşılıklı oturdular. Yaşlı kadın Kay'i bir şeyler yemeye zorluyor. Öte yandan da büyük bir merakla sorguya çekiyordu. Kay'in öğretmenliği seçişine, eski okul arkadaşlarını ziyaret etmek için New York'a gelişine, yalnız 24 yaşında oluşuna çok sevindi. Sanki her ayrıntı önceden verdiği kararları doğrularmış gibi hoşnutlukla başını sallıyordu. Kay öyle sinirliydi ki yalnız sorulara cevap veriyor, başka şey söylemiyordu. Michael'ı mutfak penceresinden ilk gören Kay oldu. Evin önünde bir araba durdu. İçinden 2 adam çıktı. Sonra da Michael. Adamlardan biriyle konuşmak için doğruldu. Kay yüzünün sol yanını gördü. Şımarık bir çocuğun tekmeleyerek ezdiği bir bebek gibi eğri büğrüydü suratının bir yanı. Ne gariptir. Michael Kay'e eskisi kadar yakışıklı geldi. Yine de gözlerinin yaşlarla dolmasına engel olamadı. Michael'ın eve gitmek için dönerken kar gibi beyaz bir mendili ağzına ve burnuna götürüp orada bir an tuttuğunu gördü. Kapının açıldığını, Michael'ın adamlarının holde ilerlediğini, mutfağa doğru geldiğini duydu. Şimdi Michael önlerindeydi. Annesiyle Kay'e bakıyordu. Önce ilgisiz gibiydi, sonra hafifçe gülümsedi. Yüzünün yara izleri taşıyan yanı ağzının daha fazla açılmasını önlüyordu. En kayıtsız haliyle ona merhaba, nasılsın demekte kararlı olan Kay yerinden fırladı, kollarına sığındı ve yüzünü genç adamın omzuna gömdü. Michael onun ıslak yanaklarını öptü, ağlaması bitinceye kadar öyle tuttu, sonra birlikte arabaya bindiler. Michael bir el işaretiyle muhafızını uzaklaştırdı. Genç kadın yeniden boyanacak yerde mendiliyle arta kalan boyaları silerken birlikte yola çıktılar. ''Böyle davranmayı düşünmemiştim'' dedi Kay. ''Ama kimse bana bu kadar ağır yaralandığını söylememişti.'' Michael güldü. Yüzünün bereli yanına dokundu. ''Bunu mu söylemek istiyorsun? Bir şey değil canım. Yalnız durmadan burnunun akmasına sebep oluyor. Artık eve döndüğüme göre icabına bakacağım. Sana mektup yazamaz ya da haber yollayamazdım. Her şeyden önce bunu anlaman gerekiyor.'' ''Peki'' dedi Kay. ''Şehirde bir yerim var, oraya gidebilir miyiz? Yoksa bir lokantada 2 kadeh içip yemek yemek mi istersin?'' ''Aç değilim.'' Bir süre konuşmadan New York'a doğru ilerlediler. ''Üniversiteyi bitirdin mi?'' diye sordu Michael. Evet, şimdi doğduğum şehirde öğretmenlik yapıyorum. Polisi öldüreni buldular mı? Bu sayede mi eve dönebildin? Michael bir an cevap vermedi. Evet, buldular. Bütün New York gazeteleri yazdı. Sen okumadın mı? Kay rahat bir soluk alarak güldü. Michael katil değildi demek. Biz yalnız New York Times gazetesini alırız. Böyle bir olay o gazetenin 89. sayfasının bir yerine sıkıştırılmıştır ancak. Okumuş olsaydım annene daha önce telefon ederdim. Sustu. Sonra annenin konuşması çok garip dedi. Neredeyse senin polisi öldürdüğüne inanacaktım. Sen gelmezden biraz önce kahvelerimizi içerken bana itirafta bulunan bir deliden söz ediyordu. Belki de annem başlangıçta cinayeti benim işlediğime inandı da ondan. Özenliğin mi diye sordu Kay hayretle. Michael gülümsedi. Anneler polis gibidir. Hep en kötü şeyi düşünürler. Michael arabayı Mulberry Caddesi'ndeki kendisini tanıdığı anlaşılan bir adamın garajına bıraktı. Sonra Kay'i fakir mahalleye uyan oldukça eski görünüşlü bir eve götürdü. Michael'da ön kapının anahtarı vardı. Kay içeri girince buranın bir milyonerin evi gibi pahalı ve rahat eşyalarla döşenmiş olduğunu gördü. Michael onu merdivenle geniş bir salon ve koca bir mutfağın bulunduğu birinci kata çıkardı. Bir kapı yatak odasına açılıyordu. Salonun bir köşesinde bir bar vardı. Michael içki hazırladı, bir sedire oturdular. Michael alçak sesle yatak odasına geçsek daha iyi olur dedi. Kay içkisinden bir yudum aldı, gülümsedi. Evet dedi. Kay için Michael'la sevişmek eskisi gibiydi. Yalnız genç adam daha haşin, daha açık, eskisi kadar şefkatli değildi. Tetikte bekler gibi bir hali vardı. Kay durumun düzeleceğini umarak hiç yakınmadı. Erkeklerin bu gibi hallerde kadınlardan çok daha duyarlı olmalarını eğlenceli buldu. 2 yıllık bir ayrılıktan sonra Michael ile sevişmek ona dünyanın en olağan şeyi gelmişti. Hiç ayrılmamış gibiydiler. ''Bana mektup yazabilirdin, bana güvenmen gerekirdi.'' dedi Michael'a sokularak. ''Ben de New England omertasını uygulardım. Belki bilirsin, New Englandlılar çok sıkı ağızlıdırlar.'' Michael karanlıkta hafifçe güldü. ''Beni bekleyeceğini hiç ummadım.'' dedi. ''Olanlardan sonra beni bıraktığını sanıyordum.'' ''Kay, o iki adamı öldürdüğüne asla inanmadım.'' diye atıldı hemen. ''Ama annen onları vurduğunu kabul ediyor sanki. Yüreğim böyle bir şey yapmayacağını söylüyordu. Seni çok iyi tanıyorum çünkü.'' Michael'ın içini çektiğini duydu. ''Öldürüp öldürmemem önemli değil.'' dedi. ''Bunu anlaman gerek.'' Kay sesindeki soğukluğa şaştı. ''Öyleyse onları öldürüp öldürmediğini söyle.'' dedi. Michael yatakta oturup yastığına dayandı. Karanlıkta sigarasının ucu parladı. ''Sana evlenme teklifinde bulunursan bana cevap vermek için önce bu sorunun cevabını mı bekleyeceksin?'' ''Umurumda bile değil.'' dedi Kay. ''Seni seviyorum, umurumda bile değil. Ama sen de beni sevseydin gerçeği söylemekten kaçınmazdın. Gidip polise söylememden çekinmezdin, öyle değil mi? Demek gerçek bir gangstersin. Ama yine umurumda değil. Önemli olan artık beni sevmediğin. Eve döndüğünde bir kere bile aramadın.'' Michael sigarasını tüttürüyordu. Sigaranın sıcak küllerinden bir kısmı Kay'in çıplak sırtına döküldü. Kay hafif bir çığlık attı. Şakacı bir tavırla ''Bana işkence etmeyi bırak, kimseye söylemem.'' dedi. Michael gülmedi, sesi dalgındı. ''Biliyor musun, eve döndüğümde ailemi, babamı, annemi, kız kardeşim Connie'yi ve Tom'u görmek beni pek sevindirmedi. İyiydi onları görmek ama umurumda bile değildi. Sonra bu akşam eve döndüm, mutfakta seni gördüm, sevindim. Sevgi dediğim bu mu?'' ''Bana bu kadarı da yeter.'' dedi Kay. Bir süre daha seviştiler. Michael bu kez daha şefkatliydi. Sonra içki getirmek için dışarı çıktı. Geri dönünce yatağın karşısındaki koltuğa oturdu. ''Biraz daha ciddi konuşalım.'' dedi. ''Benimle evlenmeye ne dersin?'' Kay gülümsedi, onu yatağa çağırdı. Michael da güldü. ''Ciddi ol.'' dedi. ''Olup bitenler hakkında sana hiçbir şey anlatamam. Artık babamın yanında çalışıyor. Zeytinyağı ithalatını yönetebilmek için gerekli bilgileri ediniyorum. Ama ailemin ve babamın düşmanları olduğunu biliyorsun. Dul kalabilirsin genç yaşta. İhtimal zayıf ama yine de var. Sonra sana her gün yazıhanede ne olduğunu, ne yaptığımı da anlatamam. İşim hakkında sana bir şey söyleyemem. Karım olacaksın ama asla iş ortağım değil. Eşit paylarda ortak olmayacağız anlayacağın. İmkansız bu. Kay yatakta doğrulup oturdu. Gece masasının üzerinde duran lambayı, sonra da sigarasını yaktı. Yastıklara dayanıp sakin bir sesle, ''Bana gangster olduğunu anlatmak istiyorsun değil mi?'' dedi. ''Öldürülen kişiler ve cinayetle ilgili diğer suçlardan sorumlu olduğunu söylüyorsun. Ve benden hayatının o bölümü hakkında asla soru sormamamı, hatta düşünmememi istiyorsun. Tıpkı korku filmlerinde güzel kıza evlenme teklif eden canavar gibi.'' Michael pis pis sırıttı. Yüzünün yaralı yanını Kay'e çevirdi. Kay üzüntüyle, ''Ah Mike, yüzüne dikkat ettiğim bile yok.'' diye atıldı. ''Yemin ederim umurumda değil.'' ''Biliyorum.'' dedi Michael gülerek. ''Şu burnumun akması olmasa hoşuma bile gidiyor.'' Kay, ''Ciddi olmamı söyledin.'' diye konuşmasını sürdürdü. ''Evlenirsek nasıl bir hayat sürmem gerekiyor?'' Annenin bir İtalyan ev kadınının hayatını yaşamalı, yalnız evimle ve çocuklarımla mı ilgilenmeliyim? Ya sana bir şey olursa? Ya bir gün hapse girersen? Hayır, imkansız bu dedi Michael. Beni öldürebilirler. Evet, ama hapse girmem. Kay onun bu güven dolu cevabı karşısında gülmekten kendini alamadı. Ama nasıl emin olabilirsin dedi, doğru söyle. Michael içini çekti. ''Sana anlatamayacağım, anlatmak istemediğim şeyler var.'' Kay uzunca bir süre konuşmadı, sonra ''Bütün bu aylar boyunca beni aramadın.'' dedi. ''Şimdi benimle niçin evlenmek istiyorsun? Yatakta çok mu iyiyim?'' Michael ciddi ciddi başını salladı. ''Elbette.'' dedi. ''Ama seninle hiçbir şey vermeden de yatabildiğime göre evlenmem için yeterli neden olamaz.'' ''Bak, bana şimdi cevap verme. Birbirimizi görmeye devam ederiz. Ailenle de görüş. Babanın kendi yönünden çok sağlam biri olduğunu duydum. Onun öğütlerini dinle.''
''Cevap vermedin. Benimle evlenmek istemenin nedenini söylemedin.'' dedi Kay.
Michael çekmeceden beyaz bir mendil aldı, burnuna tuttu, sümkürdü, sonra sildi. ''Bu bile benimle evlenmemen için yeterli bir neden.'' ''Durmadan burnunu çekerek ortalıkta dolaşan bir erkek ister misin?''
Kay sabırsızlıkla ''Hadi hadi ciddi ol.'' dedi. ''Sana bir soru sordum.''
Michael mendili elinde tutuyordu. ''Peki.'' dedi. ''İlk ve son kez anlatacağım. Hayatta sevgi duyduğum, önemsediğim tek kişi sensin. Seni aramadım. Çünkü bütün olanlardan sonra hala benimle ilgilenebileceğin hiç aklıma gelmedi.'' ''Haklısın, senin peşini bırakmayabilir, zor kullanabilirdim ama istemedim. Şimdi sana söyleyeceğim şeyi babana bile tekrarlama. İşler yolunda giderse 5 yıla kadar Corleone ailesi çok namuslu olacak. Bunu gerçekleştirmek için bazı hileli şeylerin yapılması gerekiyor. Belki o zaman sen zengin bir dul olursun. Şimdi seni neden mi istiyorum? Çünkü seni arzuluyor, bir aile kurmak istiyorum, çocuklarım olsun istiyorum.'' ''Zamanı geldi. Sonra çocuklarımın babamın etkisinde kaldığım gibi benim etkimde kalmalarını istemiyorum. Babamın beni bile bile etkilediğini söylemeye kalktığım yok. Asla böyle bir şey yapmadı. Benim doktor, profesör gibisinden biri olmamı istedi. Ama işler yolunda gitmedi. Ailem için mücadele etmek zorunda kaldım. Mücadele ettim çünkü babama hayranlık duyuyor, onu seviyorum. Saygıyı onun kadar hak eden başka bir erkek tanımıyorum.'' İyi bir koca, iyi bir baba ve hayatta kendisi kadar talihli olmayan kişilere hep dostça davrandı. Babamın başka bir yönü daha var ama oğlu olarak bu yanları beni ilgilendirmez. Her neyse, çocuklarımın başına da aynı şeylerin gelmesini istemiyorum. Çocuklarımın senin etkinde kalmalarını istiyorum. Tam Amerikalı, gerçek Amerikalı olmak için büyümelerini istiyorum. Belki onlar çocukları ya da torunları siyaset hayatına atılırlar. Michael gülümsedi. ''Belki içlerinden biri Birleşik Amerika'ya başkan olur, neden olmasın? Dartmouth Üniversitesi'ndeki tarih derslerinde cumhurbaşkanlarının geçmişlerini incelemiştik. Birçoğunun asılmadıklarına şükretmeleri gereken babaları, dedeleri vardı. Ama ben çocuklarımın doktor, öğretmen yahut müzisyen olmalarını yeğe tutarım. Aile işine asla karışmayacaklar.'' Hem büyüdüklerinde ben işten çekilmiş olacağım. Seninle bir kulübe üye yazılacak. Hali vakti yerinde Amerikalıların hayatını sürdüreceğiz. İşte teklifim. Nasıl, hoşuna gitti mi?
Harika dedi Kay. Ama dulluk bölümünü atladın.
Dul kalman ihtimali pek yok. Sana dürüst davranmak için söyledim bunu. Michael mendiliyle burnuna dokundu.
İnanamıyorum. Senin öyle bir kişi olabileceğine inanamıyorum dedi Kay. Yüzünde şaşkın bir anlam vardı. Meseleyi bütünüyle kavrayamıyor. Nasıl olabildiğini anlayamıyorum.
Michael kibar bir tavırla daha fazla açıklamada bulunamayacağım dedi. Konu üzerinde düşünmek zorunda değilsin. Bütün bunların birlikte yaşayacağımız hayatla hiç ilgisi yok.
Kay başını salladı. Benimle nasıl evlenmek istersin? Beni sevdiğini nasıl hissettirirsin? Bana bu sözü hiç söylemedin ama az önce babanı sevdiğini açıkladın. Benden çok şüphelendiğin için hayatının en önemli bölümünü anlatmak istemiyor, sonra da evlenmeye kalkıyorsun. Güvenemeyeceğin biriyle nasıl yaşayabilirsin? Baban annene güveniyor, biliyorum.
Evet dedi Michael ama bu babamın ona her şeyi anlattığı anlamına gelmez. Sonra babamın anneme güvenmesi için bir takım nedenler var. Evlendikleri annem karısı olduğu için değil, annem hayatlarının en güç döneminde 4 çocuk doğurdu. Babam vurulduğu zaman ona baktı, korudu. Babama inanıyordu. 40 yıl süreyle her şeyden önce ona sadık kaldı. Sen de bu kadarını yaparsan belki de aslında hiç işitmek istemediğim bazı şeyleri anlatırım.
Long Beach'te mi oturmak zorundayız diye sordu ki.
Michael başını salladı. Evet ama kendi evimiz olacak. O kadar kötü bir şey değil bu. Ailem bize karışmaz. Kendi hayatımızı yaşarız. Ama işler düzene girinceye kadar Long Beach'te oturmamız zorunlu.
Başka yerde yaşamak senin için tehlikeli değil mi diye sordu Kay.
Tanıdığından bu yana ilk kez Michael'ın sinirlendiğini gördü. Herhangi bir davranış ya da ses değişikliği de kendini göstermeyen ama ölüm soğuğu gibi dışarı vuran bir öfkeydi.
Kay onunla evlenmezse nedeninin bu öfke olacağını düşündü.
Gazetelerle filmlerdeki saçmalıkların Allah belasını versin dedi Michael. Babam ve Corleone ailesi hakkında yanlış düşüncelerim var. Sana son bir açıklamada bulunacağım. Ama gerçekten son olacak bu. Babam, karısı, çocukları ve güç anlarında ihtiyaç duyabileceği dostları için çalışan bir iş adamıdır. İçinde yaşadığımız toplumun kuralları onun gibi olağanüstü güce ve yaratılışa sahip bir insana uymadığından bu kurallara boyun eğmez. Babamın kendini cumhurbaşkanları, başbakanlar, yüksek mahkeme üyeleri ve eyalet valileriyle eşit tutmasını anlaman gerek. Başkaları tarafından kararlaştırılmış, kendisini yenik bir hayata mahkum eden kurallara uyarak yaşamayı reddediyor. Ama asıl hedefi bu topluma büyük bir güçle katılmak. Çünkü toplum yeterli gücü olmadıkça bireyleri korumuyor aslında. Bu arada da toplumun kanuni yapısından çok daha üstün olduğuna inandığı ahlak kuralları da göre hareket ediyor.
Kay onu inanmayan bakışlarla dinliyordu. Ama gülünç bu dedi. Ya herkes baban gibi yaparsa ne olur? O zaman toplum hayatı işlemez. Gerisin geri taş devrine döneriz Mike. Söylediklerine inanmıyorsun değil mi?
Michael acı acı gülümsedi. Sana babamın duygularını, inançlarını anlatıyorum ben. Bu adamın değişmeyeceğini anlamanı istiyorum. Neyse o. Ama sorumsuz bir insan değil. Hiç olmazsa yarattığı dünyada. Sandığının tersine eli makineli tüfekli canavarla ilgileri yok. Kendine göre aklı başında ve bilinçli bir adam.
Kay yavaşça peki sen neye inanıyorsun diye sordu.
Michael omuz silkti. Aileme inanıyorum diye cevap verdi. Sana ve birlikte kuracağımız aileye inancım var. Toplumun bizi gözeteceğine güvenmiyorum. Kaderimi bir yığın insanı kandırarak kendilerine oy vermelerini sağlayan heriflerin eline bırakmak niyetlisi değilim. Ama şimdilik babamın sonu yaklaşıyor. Bir zamanlar yaptıkları büyük tehlikeler göze alınmadan yapılamaz artık. İstesek de istemesek de Corleone ailesi topluma katılacak. Ama katılacağımız zaman geldiğinde çok nüfuzlu olmamızı istiyorum. Yani paramız ve bir sürü malımız olmalı. Herkesin kaderini paylaşmaya başlamadan önce çocuklarımın güvenliğini sağlamak isterim.
Ama vatanın için gönüllü savaştın, savaş kahramanıydın. Seni bu kadar değiştiren nedir?
Michael bu konuşma bizi hiçbir sonuca götürmez dedi. Belki doğduğun şehirde sık sık gördüğün eski kafalı tutuculardan biriyim ben de. Kendi işine bakan bireycinin teki. Aslında hükümetlerin halklarını aldırdıkları yok. Ama asıl neden başka? Bütün söyleyeceğim de şu. Babama yardım etmeliyim, onun yanında olmalıyım. Sen de benim yanımda olmak isteyip istemediğine karar ver.
K
K'ye gülümsedi. Belki sana evlenme teklif etmek hiç de iyi bir fikir değil.
K yatağı yokladı. Evlilik konusunu bilmem dedi. Ama 2 yıl süreyle erkek nedir tanımadım. Şimdi seni o kadar kolay bırakmam. Gel bakalım buraya.
Birlikte yatağa uzanıp ışığı söndürdüklerinde K mırıldandı.
Beni bırakıp gittiğinden beri kimseyle sevişmediğime inandın mı?
İnandım.
Ya sen dedi K daha tatlı bir sesle.
Benim kadınlarla yattığım oldu. K kasıldığını hissediyordu Michael'ın. Ama son 6 ay içinde hiçbir kadın tanımadım.
Doğruydu. Apollonia'nın ölümünden beri seviştiği ilk kadın K'ydi.
37. ayının sonu. Sayfa 446.